Ayrım 54, Mahşer Nöbeti, Robert Ludlum, Sayfa 638, 40. Bölüm. Geniş dikdörtgen pencere Boğaz rezervuarının uzayıp giden geniş ve açık alanına bakıyordu. Su dağıtım şebekesinin müdürü ve personeline ait koca ofis binasındaydılar. Müdür ve personelinin yerini istihkamları geçici olarak denetleyen askeri komutan almıştı. Ancak general sivil müdürün tavsiyelerini isteyecek ve onun masasını kullanacak kadar zeki ve hassastı. Jacques Bergeron 15 dakikadır telefonda Paris'te konuşuyordu. Aralıklarla soluğunu tutup gözyaşlarını kontrol ediyordu. General pencerenin önündeki kocaman masaya bir harita ve fotoğrafları yaymış, uzun bir sopayla haritada yerleri göstererek ayrıntısıyla savunma planlarını tarif ediyordu. Ancak yaşlı asker kendisini izleyen dört kişinin tümüyle dikkatlerini vermediğini, gözlerin kayıp gittiğini ve kulakların masadaki ikinci şube görevlisini dinlediğini fark ediyordu. Sonunda Jacques telefonu kapattı, sandalyeden kalktı ve masaya doğru yürüdü. Maalesef bizim tahminlerimizden çok daha kötü, dedi sessizce, kendisini kontrol edebilmek için derin derin soluk alarak. Çok acı ama Claude'un hayatının o yerde sona ermiş olması belki de en iyisi olmuş. Çünkü eğer kurtulup yaşasaydı çok sevgili karısının evlerinde vurulup öldürülmüş olduğunu da görecekti. Allah belalarını versin, diye bağırdı Drew. Sonra nefretle fısıldadı. Cehennemin dibine girseler kovalayacağız onları, dedi. Bu orospu çocuklarını öldüreceğiz. Başka bir şey daha var. Ben bunu tamamen ilgisiz olarak değerlendiriyorum. Çünkü Claude Moreau pek çok açıdan benim hocam. Bu meslekte benim babam olmuştu. Ama bir durum var. Fransa Cumhurbaşkanı'nın emriyle ikinci şubenin geçici müdürü benim. Ve derhal Paris'e dönmeliyim. Bu şekilde olmasını hiç istemediğini biliyorum Jacques, dedi Latham, ama tebrikler. Eğer en iyisi sen olmasaydın seçilmezdin. Hocan seni iyi eğitmiş. Hiç fark etmez. Bundan sonraki 16 saatte ne olursa olsun istifa edip başka bir iş bulacağım. Neden, diye sordu Karin, sürekli müdür de olabilirsin. Orada başka kim var ki? Çok naziksiniz ama ben kendimi tanıyorum. Ben sadece bir takipçiyim. Başka bir kimsenin yolundan, onun izinden çok iyi giderim ama bir lider değilim. İnsan kendine karşı dürüst olmalı. Olup bitenlerden nefret ediyorum, dedi Latham, ama tekrar işimize geri dönmeliyiz. Sen Claude'a, ben ise Harry'e borçluyuz. En baştan başlayın generalim, diye devam etti. Anlattıklarınızı iyi izleyemedik. Ben Paris'e dönmeliyim, diye tekrar etti Bergeron. Hiç istemiyorum ama verilen emir böyle. Cumhurbaşkanının emirleri. Ben de onlara uymalıyım. Emirlere uyulmalıdır.
Öyle yap o zaman, dedi Karin nazikçe. Biz elimizden gelenin en iyisini yapacağız Jacques.
Tamam, sen doğruca Paris'e gidip Londra ve Washington'la temasta kalıyorsun, dedi Latham kesin bir ifadeyle. Ama Jacques, bizleri haberdar et.
Au revoir, mes amis.
İkinci şube ajanı dönüp üzüntüyle odadan çıktı gitti. Nerede kalmışız generalim, diye sordu Drew masanın üzerine eğilerek. Deeds ve Anthony iki tarafında, Karin ise tam karşısındaydı. Bunlar benim tüm bölgeye yaydığım silahlı personel, diye başladı yaşlı asker. Rezervuarı ve etrafındaki korulukları gösteren büyük bir haritayı işaret ederek. Düşman gerilla kuvvetlerinin benzeri sızma harekatları yaptığı Güneydoğu Asya'da dahil uzun süren deneyimli yıldırımdan sonra değerlendirmeye almadığımız herhangi bir savunma zafiyeti düşünemiyorum. Buradan 30 kilometre uzaktaki bir hava üssünde bir savaş uçağı filosu teyakkuzda bekliyor. Tümüyle silahlanmış bir halde. Korulukta ve yollarda 1200 kişilik birliklerimiz var. Tüm birimler birbirleriyle sürekli temas halindeler. Ayrıca güdümlü roket atan 20 tane uçak savar noktası var. 17 bomba ekibi aralıksız çalışıyor. Kıyıyı araştırıp zaman ayarlı bomba arıyor. Ayrıca kimyasal tahlil teçhizatlı bir devriye teknesi akıntılara yakın alanlarda mekik dokuyor. Zehirlenme belirtileri alındığında su kapıları sinyaller gönderecek, diğer bölgelerden alternatif kaynaklar için vanalar alarm durumunda olacak.
Eğer böyle bir şey gerekirse, diye sordu Drew, alternatif kaynakların akmaya başlaması ne kadar sürecek?
Birazdan dönecek olan müdüre göre kayıtlardaki en uzun zaman 30'lu yılların ortalarında 4 saat 7 dakikaymış. Makine hatasından dolayı. Ancak ilk büyük sorun her yerde su basıncının tehlikeli biçimde düşüvermesi. Ardından da uzun süredir kullanılmayan sularla ilk başta gelecek olan kitlesel bir kirlilik.
Kirlilik mi diye araya girdi Karin?
Toksik zehirlenme gibi bir şey değil. Bir miktar kir ya da çamur ya da boru artıkları. Belki mide bozukluğu, kusma veya ishal gibi rahatsızlıklara yol açabilecek cinsten, ölümcül değil. Potansiyel tehlike yeraltı yangın musluklarında yatıyor. Su basıncı bunların yangın durumunda kullanımlarını olumsuz yönde etkileyebilir.
O zaman potansiyel kriz geometrik oranlarda dedi Dövriz. Çünkü eğer su yıldırımı öyle ya da böyle bir şekilde başarılı olacak olur, çözümlerimiz faaliyete geçirilecek olursa suyun basıncı hala düşüyor olacak ve Paris'in her yanını yangınlar sarabilecek. Günter Jäger alev ve yıldırım gibi bir ifade kullanmıştı. Alev ve yıldırım. Bunun bir önemi olabilir. Eğer tarih bilgilerimi iyi hatırlıyorsam Hitler'in tahliye halindeki komutanlarına son emri şu olmuştu. Paris'i ateşe verin.
Tamamen doğrudur madam ama size soruyorum. Mevzilerimizde yapacağımız turdan sonra da aynı soruyu yine soracağım. Bu su yıldırımının gerçekten başarılı olacağına inanabiliyor musunuz?
İnanmak istemiyorum generalim.
Peki ya Londra ve Washington dedi Latham. Moro bana sizin her ikisiyle de temaslı olduğunuzu söylemişti. Şuradaki masada kırmızı telefonlu kel adamı görüyor musunuz? Yaşlı asker odanın öbür ucunda duran kulağında kırmızı telefonlu bir karacı binbaşıya işaret etti. Kendisi benim yalnızca en güvendiğim yardımcım değil, aynı zamanda oğlumdur da. Kellik de annesinin ailesi tarafından geliyor, zavallı çocuk.
Oğlunuz mu?
Oui, Monsieur Latham diye karşılık verdi general gülümseyerek. Sosyalistler Fransa dışişlerini devraldıktan sonra sonunda onların o kadar da fena çocuklar olmadıklarını görene kadar askeriyeden çoğumuz kendi korunmamız için eş, dost, akrabayı işe aldık.
Galyalı ruhu dedi Karin.
Çok haklısınız madam. La famille est internelle. Ancak benim kel oğlum olağan dışı bir subaydır. Bunun için kendi aileme müteşekkirim. Bizim ailenin üyelerinin pratik zekaları son derece gelişmiştir. Şu anda ya Londra ya da Washington'da telefonda. Hatlar sürekli açık duruyor. Tek bir düğme basışıyla hattaki başkent değişiyor.
Binbaşı telefonu kapattı, general seslendi.
Ajutan, major, yeni bir şey var mı?
Non, mon general diye yanıtladı sert çehreli kel binbaşı babasına cevap vermek üzere dönerek. Ve bu soruyu hiç durmadan sormaya devam etmemenizi rica edeceğim. Beklenmedik veya stratejilerimizde değişiklik yapmamızı gerektirecek bir şey olduğunda size haber vereceğim.
Aynı zamanda arsız ve küstah dedi general yumuşakça, yine annesinin etkisi.
Benim adım Latham dedi Drew araya girerek.
Kim olduğunuzu biliyorum efendim, adım Gaston.
Binbaşı masasından kalkıp N2 biriminin her elemanına elini uzattı. Sanki komuta babadan oğula geçmiş gibi garip ve şaşkın el sıkışıldı.
Generalin olağanüstü savunma noktaları belirlediğini sizlere söylemeliyim. Bunları kendisi kadar tecrübeli bir adam yapabilirdi sadece. Hepimiz şükran borçluyuz. Geçmişte birçok askeri harekata katılmıştı. Biz katılmadık. En azından ben katılmadım bu harekatlara. Ama teknoloji değiştikçe kurallar değişiyor. Londra ve Washington istihkamlarını yenilediler. Bizim gibi en yeni elektronik sistemlerle donattılar.
Nasıl diye sordu Drew.
Ağaçların arasında kızıl ötesi almaç ışınları ayrıca yollara döşenmiş plastik örgüden ağlar. Bunların üzerine geçtiğiniz zaman bir sistem faaliyete geçiyor ve bölgedeki herkesi hareketsiz kılan sis dalgaları yayılıyor. Tabii ki bizim birliklerin maskeleri var. Bunlara ilaveten dört bir yandaki ağaçların üzerlerinden yayınlanan radar ve telsiz sinyalleri, böylece füzeleri 200 kilometre öteden algılayabiliyoruz. Bunlar da bizim sıcaklık güdümlü karşı füzelerimizi harekete geçiriyor.
Çöl fırtınasındaki patriotlar gibi diye araya girdi yüzbaşı Deitz.
Çalışırlarsa dedi Teğmen duyulur duyulmaz bir sesle.
Tamamen öyle diye katıldı binbaşı coşkulu bir şekilde. Teğmen'i duymamıştı bile.
Peki ya rezervuarın kendisi diye sordu Karin. Ne olmuş ona madam? Eğer söyleyeceğinizi doğru tahmin edebiliyorsam, şayet içleri toksik maddelerle dolu ve önceden ayarlı patlayıcılarla havaya uçurulacak yüzlerce koca varili kastediyorsanız, dalgıçlarımız böyle bir şey bulamadı. Araştırdılar, sizi temin ederim. Bu iş için gerekecek sadece metal miktarını düşünecek olursak, su altı sonarının onları bulamaması mümkün değil. Son olarak normal zamanlarda bile rezervuar sürekli gözetim altındadır, etrafı çevrilidir. İçeri girişlerden anında haberimiz olur, böyle bir şey olabilir mi?
Belli ki olmazmış. Ben sadece her şeyi düşünmeye çalışıyorum. Kuşkusuz siz de zaten her şeyi yapmışsınız.
Bu kesin olarak söylenemez dedi yaşlı general. Sizler hepiniz başarılı istihbarat personelisiniz ve düşmanı tanıyorsunuz. Onunla siz uğraşıyordunuz. Bir keresinde Dien Bien Phu'dan önce muhasebeci kimliği almış bir casus, ki adam gerçekten de Lyons'ta muhasebecilik yapıyormuş, bana hükümet karşıtı güçlerin Paris'in değerlendirebileceğinden çok daha fazla bir ateş gücüne sahip olduklarını söylemişti. Paris alay etti, küçümsedi ve bir ülkeyi kaybettik.
Bağlantıyı göremedim dedi Karin.
Belki de hiç yok ama siz bizim kaçırdığımız bir noktayı görebilirsiniz.
Moore da böyle demişti bana diye girişti Drew.
Biliyorum, konuşmuştuk. O zaman açık bir kamyona binelim, her şeyi kendiniz görün. Kısacası bizi sökün, parçalarımızı ayırın, kusurlarımızı bulun eğer mevcutsa.
Ormanların ve tarlaların içinden geçen yollarda açık kamyonla yapılan sarsıntılı gezi yolcuları yorgunluktan tüketmekle kalmadı. Tam tamına 3 saat sürdü. Herkes notlar aldı. 2 komando dışında hepsi önlemlerin yeterli olduğu konusunda hemfikirdi.
Bu bitki örtüsünün içine karın üstü sürünen 50 adam gönderilebilir ve oradaki askerler haklanarak üniformaları alınabilir diye açıkladı Yüzbaşı Deitz. Saçmalık bunlar.
Ve bir kere üniformaları giydiniz mi diye ekledi Teğmen Anthony. Savunmada koca bir gedik açabilirsiniz.
Yollar plastik ağlarla korunuyor. Alarmı harekete geçirirler.
Azotlu spreyler alarmı dondurabilir generalim dedi Deitz. Bunlar elektrik uyarılarını etkisiz hale getirirler.
Mon Dieu.
Şimdi iyice bir bakalım dedi Latam. Su dağıtım binasına döndüklerinde teoride haklı olabilirsiniz ama işi çok hafiften alıyorsunuz. 50 adamla olmaz bu iş. Etkili olabilmesi için 500 adam gerekir. Ne demek istediğimi anlıyor musunuz?
General eleştiri istemişti Bay Latham diye karşılık verdi Yüzbaşı Deitz. Çözüm değil.
Fotoğraflara bir bakalım dedi Drew masaya yaklaşıp kendine göre belli bir düzen içinde yayılmış olduklarını görerek. Bunları yukarıdan aşağıya doğru rezervuara en uzak noktadan en yakın noktaya denk gelecek şekilde düzenledim diye açıkladı generalin oğlu. Hepsi kızıl ötesi kamerayla, hava radarına göre epeyce düşük yüksekliklerden çekildi ve kuşkulu görüntüler çıktığında bunlar 100 metre kadar yüksekten tekrar tekrar çekildi. Bunlar ne peki diye sordu Deitz birkaç koyu yuvarlığı işaret ederek.
Çiftlik siloları dedi binbaşı. Emin olmak için yerel polise oraları arattık.
Ya şunlar dedi Karin. Bir yanlarında sönük ışıklar olan uzun, kara, dikdörtgen şeklindeki imgeleri gösteren 3 fotoğraflık bir dizinin üzerinde işaret parmağını gezdirerek. Füze tesislerine çok benziyorlar.
Demir yolu istasyonları. Gördüğünüz ışıklar platformun çatısı altından rayları aydınlatan ışıklar diye yanıtladı Gaston.
Ya bunlar? Latam özel bir havaalanının ana pistinin dışında bir meydanmış gibi gözüken bir yerdeki 2 koca uçağın hatlarını gösteren bir fotoğrafa dokundu sopayla.
Suudi Arabistan tarafından satın alınan hava araçları Riyad'a nakledilmeyi bekliyorlar. İhracat Bakanlığı'ndan kontrol ettirdik, her şey kuralına uygun.
Fransız yapımı mı almışlar? Demek Amerikan değil ha dedi Gerald Anthony.
Çoğu öyle yapıyor Teğmen'im. Hava taşıtı endüstrimiz süperdir. Mirajlarımız dünyadaki en iyi savaş uçaklarından biri olarak kabul edilir. Ayrıca uçak Seattle veya Washington yerine Boğaz'dan kaldırıldığı takdirde alıcısı milyonlarca frank kâr edecektir.
Hakkınız var binbaşım.
Sabahın geri kalan kısmı böylece geçti. Her fotoğraf büyüteçlerle milim milim incelendi. Yüzlerce soru sorulup yanıtlandı. Sonunda hiçbir yere varılamadı.
''Nedir peki?'' diye haykırdı Latam. ''Onlarda olup da bizim göremediğimiz şey nedir?''
İngiliz istihbaratının kuytu köşelerindeki girişi yasak koca koca odalarda MI5 ve MI6 ve majestelerinin gizli servisindeki en deneyimli analist ve şifre çözücüler Günter Jäger'in Ren'deki evinden gelen koliler dolusu materyal üzerinde kafa patlatıyorlardı. Bir kadın çalışan makinelerin mırıltısının üzerine çıkan kesin, kontrollü bir sesle konuşarak bu tek düze gürültüyü bozdu birden.
''Ben bir şey buldum.'' dedi büyük odanın etrafındaki sonsuz bilgisayarlardan birinin önündeki kadın. ''Ne anlama geldiğinden emin değilim ama derin şifreye gömülmüş.''
''Açıklayın lütfen.'' Sorumlu MI6 amiri kadının çalışma istasyonuna yürüdü hızla. Suskun Witkowski de onun yanındaydı.
''Daedalus uçacak. Hiçbir şey onu durduramaz. Bunlar şifresi çözülmüş hali.''
''Ne demek olabilir ki?''
''Göklerle ilgili bir şey efendim. Yunan mitolojisinde Daedalus kollarına bal mumuyla tutturulmuş tüyden kanatlarıyla Girit'ten kaçar. Ama oğlu Ikarus uçarken çok fazla yükselir ve güneş onun bal mumunu eritir. O da denize düşerek ölür.''
''Tanrı aşkına bunun su yıldırımıyla ne ilgisi var?''
''Doğrusu bilmiyorum efendim ama 3 tane şifre derecesi vardır. A, B ve C. En karmaşığı C'dir.''
''Evet, bundan haberim var Bayan Graham.''
''Şey, bu C sınıfına ait. Bizim çok gizli düzeyimize denk düşüyor. Yani şifrelerin en girilmezi. Neo hareketindeki diğerleri buna girebilirler. Ama şifreyi tam çözebilecekleri kuşkulu. Mesaj çok az sayıda insanın açıklayabileceği şekilde yazılmış. Nereden gelmiş olabileceğine dair bir fikir var mı?'' diye sordu Amerikalı albay.
''Bir tarih veya saat yazılı mı?'' ''Neyse ki her iki sorunuza da evet, buradan Londra'dan çekilmiş bir faks 42 saat önce.''
''Aferin, nereden gönderildiğini bulabilir misin?''
''Buldum bile, sizden birinin efendim, MI6 Avrupa bölümü Almanya masası.''
''Şu işe bak yahu,
pardon tatlım, o masada 60'ın üzerinde görevli var, bir dakika, her birinin iki haneli bir göstergesi olur, makine bunları basmadan faks çekmez, orada olmalı.''
''Orada efendim, ajan Meyer Gold'muş, masa şefi.''
''Meyer mi? Buna imkan yok. Bir kere o bir Yahudi. Anne tarafından da baba tarafından da dedesini ve ninesini kamplarda kaybetmiş. Bundan dolayı Almanya masasını istemişti.''
''Belki de gerçekte Yahudi değildir efendim.''
''O zaman neden geçen sene hepimiz oğlunun ergenlik töreni Bar Mitzvah'a katıldık?''
''O zaman tek açıklama birisinin onun göstergesini kullanmış olması.''
''Talimatlar herkesin kendi göstergesini kendisine saklaması gerektiğini açıkça belirtir.''
''Korkarım size daha fazla yardımcı olamayacağım.'' dedi parlak gözlü gri saçlı Bayan Graham malzemeler yığınına dönerek.
''Belki ben olabilirim.'' dedi biraz öteden siyah tenli Bahamalı bir başka analist. ''Nedir Vernal?'' diye sordu MI6 amiri Bahamalı'nın yanına çabucak gelerek. ''Başka bir C şifreli metin. Daedalus adı görünüyor ama göstergesiz. Londra değil, Washington'dan 37 saat önce gönderilmiş.''
''İletilen ne?''
''Daedalus konusunda geri sayım başladı, sonra bitiyor. Almanca söyleyeceğim. Ein Volk, ein Reich, ein Führer Jäger.
Buna ne dersiniz?''
''Faksın nereden gönderildiğini buldun mu?'' diye sordu Witkowski.
''Tabii ki, Amerikan Dışişleri Bakanlığı Orta Doğu İşleri Müsteşarı Jakob Weinstein'in bürosundan. Kendisi çok saygı duyulan bir müzakerecidir.''
''Aman Tanrım, kendilerini gizlemek için saygı duyulan Yahudi personeli kullanıyorlar.''
''Bu bizi şaşırtmamalı.'' dedi Bahamalı. ''Bunlar gerekirse siyahları bile kullanırlar.''
''İyi bir noktaya temas ettiniz.'' diye katıldı Amerikalı. ''Ama insanın rengi faksla gelmiyor ki.''
''İsimler geliyor efendim. Daedalus isminin iki tane çok gizli şifreli metinde birkaç saat arayla iki defa geçmesinin bir anlamı olmalı.''
''Bize söylediler zaten. Geri sayım başladı ve başarılı olacağına dair adamların manyakça bir güvenleri var.'' MI6 görevlisi geniş odanın ortasına doğru yürüyüp ellerini çırptı. ''Herkes dinlesin lütfen.'' diye bağırdı. ''Lütfen dinler misiniz?''
Bilgisayarların yumuşak uğultusu dışında oda tamamen sessizleşti.
bu lanet su yıldırımı ile ilgili gibi görülen önemli bir bilgi bulmuş durumdayız. Daedalus diye bir isim. Hiçbiriniz buna rastladınız mı?
Ah evet dedi orta yaşlı zayıf bir adam. Çenesinde top sakalı ve tel çerçeveli gözlükleriyle çok profesyonel bir görünüşü vardı. Yaklaşık bir saat önceydi. Ben bu adı bir Nazi ajanı veya ajanlarının Sonnenkinderkod adı olduğu şeklinde değerlendirdim ve su yıldırımı ile hiçbir bağlantısı göremedim. Bakın, Daedalus Girit'in büyük labirentini inşa etmişti. Hepimizin anladığı gibi labirent gibi benzetmesi birbirinin içine girmiş çapraşık düşünceler, gizli, karışık yollar gibi anlamlar uyandırıyor.
Evet evet Doktor Upjohn diye sözünü kesti sabırsız MI6 amiri. Ama bu durumda oğluyla beraber giriştiği o mitolojik uçuşa atıfta bulunuyor olamaz mı?
Ha Icarus mu? Yok bu konuda kuşkularım var. Efsanede de geçtiği üzere Icarus taş kafalı bir geri zekalıymış. Pardon ama yorumum akademik sözlerden daha geçerli. Tanrı aşkına su yıldırımının nesi uyuyor ki bunlara? Hiç uymuyor işte görmüyor musunuz?
Lütfen profesör sadece şu lanet şeyi ortaya çıkarın olur mu?
Pekala dedi incinen akademisyen sesinde üstünlük havası seziliyordu. Şu çıktı dosyasında faks alıntısıydı sanıyorum işte burada.
Okuyun lütfen rica ediyorum en başından.
Gönderildiği yer Paris'miş ve dün sabah saat 11.17'de gönderilmiş. Mesaj şöyle. Monsieur Daedalus mükemmel durumda. Muhteşem geleceğimiz adına vurmaya hazır. Belli ki o ya da onlar bu su yıldırımından sonra eylemde bulunacak şaşırmış fanatikler. Muhtemelen de suikastçılar.
Ya da başka bir şey dedi kır saçlı Bayan Graham.
Ne gibi hanımefendi diye sordu Profesör Upjohn büyüklük taslayarak.
Öf kes şunu Hubert. Cambridge'de değilsin şu anda diye kestirip attı kadın. Burada hepimiz araştırıyoruz.
Belli ki bir fikriniz var dedi iştenlikle profesör. Neydi o?
Gerçekten bilmiyorum. Fransızca ismin çoğul hali şaşırttı beni. Monsieur, yani Monsieur yerine Messiers, yani Monsieur'ler denmiş. Bir değil de birden fazla. İlk kez su yıldırımı, eğer hakikaten su yıldırımıysa bu şekilde betimlenmekte.
Fransızlar haddinden fazla pimpiriklidirler diye önerdi Dr. Hubert Upjohn keskin bir edayda. İşleri güçleri lak lak, bu onların yapısında var.
Saçmalama dedi Bayan Graham.
Bu işe yaramaz atışmayı kesebilir miyiz lütfen dedi MI6 amiri yaverine dönerken. Tüm malzemeleri topla. Bovuaz ve Washington'ı ara ve her şeyi faksla. Birisi belki bunlardan bir andam çıkarır.
Baş üstüne.
Çabuk olsun diye ekledi Amerikalı albay. Georgetown'da Dale Carlyer rezervuarında merkezi istihbarat G2 ve Ulusal Güvenlik Teşkilatı Londra'dan gelen fakslar üzerinde çalışıyordu. CIA Başkan Yardımcılarından biri çaresizlikle ellerini havaya kaldırdı.
Her şeye hazırız. Hücumları pusulanın her yönünden aynı anda gelse bile umurumda değil. Hepsini parçalar yok ederiz. Londra ve Paris'te biz de tüm önlemleri aldık ve ısı güdümlü roketlerimiz her füzeyi havadayken vurur daha ne kaldı ki geriye?
O zaman neden bu kadar kendilerine güveniyorlar diye sordu G2'li yarbay.
Çünkü hepsi fanatik diye yanıtladı Ulusal Güvenlik Teşkilatı mensubu genç entelektüel. Hepsi inanmaya yöneldikleri şeye inanırlar. Kafalarına işlenir bu. Buna Nietzsche yaptırımı deniyor.
Buna çöplük deniyor dedi Dale Carlyer'dan sorumlu Tuğ General. Bu piçler gerçek dünyada yaşamıyorlar mı?
Pek değil diye karşılık verdi UGT'li analist. Onların kendi dünyaları vardır efendim. Parametreleri tam teslimiyettir. Başka hiçbir şeyin önemi yoktur.
Yani at gözlüğü mü takmış bunlar?
Belki ama aptal değiller. Bu vasıtaki konsolosluk operasyonları ajanına katılıyorum. Bir yol bulduklarını zannediyorlar. Haklı olabilirler.
Beauvoir, Fransa. Operasyonunun başlamasına 3 saat kala. Saat sabahın 1.30'uydu. Herkesin gözü sürekli duvardaki saatlere ve kol saatlerine kayıyordu. Dakikalar geçip saatler 4.30'a yaklaştıkça gerginlik de artıyordu.
Fotoğraflara tekrar dönelim tamam mı dedi Latham.
Onlara tekrar tekrar bakmadık mı dedi Karin. Sorduğumuz her soruya cevap aldık Drew. Başka ne kaldı ki?
Bilmiyorum. Sadece tekrar bakmak istiyorum.
Hangilerine Mösyö diye sordu binbaşı.
Mesela şu silolara.
Yerel polisin oraları soruşturduğunu söylemiştiniz. Nitelikli memurlar mıydı acaba? Silolar gıda veya tahılla doldurulabilir. Altlarında bambaşka şeyler olabilir.
Onlara neyi arayacakları söylenmişti ve subaylarından birisi onlara eşlik etti dedi general. Yer altına da bakıldı.
Düşündükçe füzeler bana daha olası geliyor.
Olabileceğimiz kadar hazırlıklıyız bu konuda dedi generalin oğlu. Isı güdümlü roketler için rampaları olan hareketli birimler rezervuarın etrafını çevrelemiş durumda. Size bunu söylemiştim monsieur.
Öyleyse tekrar Londra'dan gelen şu malzemelere dönelim. Nedir şu Daedalus veya Daedaluslar?
Açıklayabilirim efendim dedi Teğmen Antoni. Bakın mitolojiye göre hem bir ressam hem de bir mimar olan Daedalus Girit'te kuşları incelemiş. Çoğunlukla da martıları tahminimce. Eğer biri kollarına tüyler takarsa tüyler yoğunluk bakımından havanın yoğunluğuna yakın olduğundan devinim sırasında neredeyse hava kadar hafif olduklarından.
Lütfen Gary. Eğer bunu bir kere daha dinlersem hayatımın bundan sonraki kısmında önüme çıkan her mitoloji kitabını yakarım.
Durmadan hava kavramına dönüp duruyoruz dedi Dövriz. Füzeler, roketler, Daedalus ya da Daedaluslar.
Havadan söz ederken diye araya girdi kel binbaşı rahatsız bir sesle. Hiçbir füze ya da roket ya da uçak çok öncesinden tespit edilmeden ve uçak savar topçu atışı ya da bizim kendi füzelerimiz tarafından vurulup düşürülmeden hava sahamıza giremez. Hepimizin de kabul ettiği gibi su yıldırımının amacının yerine getirilmesi için birkaç tane çok büyük veya küçük küçük düzinelerce kargo uçağı olması gerekir. Bunlar şaşkınlık uyandırabilmeleri için yakınlardaki tarlalar üzerinden pike yapmalılar.
Paris'teki havaalanlarını kontrol ettiniz mi diye ısrar etti Latam.
Neden bütün hava yolları uçuş saatlerinde rötar yaptılar zannediyorsunuz?
Rötar yaptıklarını bilmiyordum.
Öyle, yolcular arasında müthiş bir öfkeye neden oldu bu. İngiltere'de Heathrow ve Gatwick ile Washington'da Dallas ve National havaalanlarında da durum aynı. Her uçak parka girmeden önce de kontrol ediliyor.
Bunun farkında değildim, affedersiniz. Peki ama bu ne olar, neden kendilerinden bu kadar eminler?
Bunu ben de anlamıyorum, monsieur.
54. ayrımın sonu. Sayfa 649.